Merhaba, ben Nil.
Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Başkaları daha mı şanslı? İstediğim bu değil. Sanırım bende bir tuhaflık var. Korkularım yaşamama engel oluyor diyorsan, hayatın her birimize kasa kasa çürük limon dağıttığını ve ayağa kalkıp kolları sıvayıp çürükleri ayırıp kalanlarla limonata yapmanın mümkün olduğunu hatırlatmaya geldim. Bu podcast'te ben bu limonları biliyorum, bunlardan bir cacık olmaz diyenleri dinlemeden elimizdekilerle kendimize bir hayat yaratmayı, içimiz yandığında içecek buz gibi bir bardak limonataya sahip olmayı konuşacağız. Limonlarıyla ne yapacağını bilemeyenlere tarifi oluşturma kiti müessesemizin ikramıdır. Kendini yaşama cesaretine hoş geldin. Selam, kendini yaşama cesaretinin 16. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız fena değilim bu aralar. Bir eşikten atlıyorum, ne yerde ne gökteyim. İyi kötü ayağımın altında bir zemin olsun diye ilk baskın çıkan duygu ve düşünceye saplanmadan, olumsuz hislerden kaçmadan öğrendiklerimin ışığında kendimi gözlemlediğim, güçlenmek için harekete geçtiğim bir evredeyim. Değişiyorum, hayatta kalmak, bazı ilişkileri sürdürmek için repertuarıma eklediğim ve artık ihtiyacım olmayan düşünce ve davranışları, savunma mekanizmamın işe yaramayan parçalarını tespit edip ayıklıyorum. Farkında olmadan içten içe bir gün değişeceğine dair umut taşıdığım ama aslında hiçbir zaman değişmeyecek olanları görüyor, anlıyor, özgür bırakıyorum. Bir günde olan şeyler değil tabii bunlar. Doğduğunuzda size verilmiş bir bilgisayarınız olduğunu ve ömür boyu o bilgisayarla yaşayacağınızı hayal edin. Eksikleri olsa da bir zamanlar kompleks işlemler yapabilmiş, zor problemleri çözebilmiş olsun. Alıştığınız ve işinize yarayan özel bir sistemi olan bu bilgisayarı korumak, güncellemek, geliştirmek için elinizden geleni yapsanız da gelişmediğini, üstelik sadece belli işlemlerde iyi olduğunu, farklı bir işlem yapmak istediğinizde sürekli hata verdiğini, çöktüğünü hayal edin. Ne yaparsanız yapın sadece mutsuz filmleri oynatan, mutlu filmleri oynatmayan, ödenecek faturaların, çaresizliklerin, hastalıkların, kötü yorumların, diğer insanların başarılarının kaydını tutan ama çıktığınız seyahatlerin, mutlu anların, olumlu yorumların, sizin başarılarınızın kaydını tutmayan, en zor matematik işlemlerini yapabilen ama basit bir oyunu açamayan bu bilgisayarı defalarca servise gönderdiğinizi, üreticiyle konuştuğunuzu ve teknik bir sorun olmadığını, kullanıcı hatası var dediklerini düşünün. İkna olmayıp sorunu tespit etmek, bilgisayarı tüm işlemleri düzgün şekilde yapabilecek hale getirmek için eğitimler alıp, açıp sistemin içine baktığınızda bazı kabloların yerlerinin yanlış olduğunu fark ettiğinizi ama o kabloların bu sistemi icat eden en iyi iki mühendis tarafından bağlandığını, kesinlikle o şekilde olması gerektiğini söylediklerini düşünün. Kabloları farklı şekilde bağlamayı deneseniz iyi kötü çalışan tüm sistem çökebilir. Bu sefer elinizdekinden de olabilirsiniz. Üstelik çok iyi biliyorsunuz ki kabloların yerini değiştirmek bilgisayarın ömür boyu garanti kapsamından çıkmasına da sebep oluyor. Yani sistemi değiştirmek isterseniz kendi yolunuzu sistemi inşa edenlerden bağımsız olarak bulmak, risk almak, belki tekrar çalıştırmayı başarana kadar bilgisayarsız kalmak zorundasınız. Siz ne yapardınız bilmiyorum ama ben bilgisayarı bu haliyle kullanmayı bıraktım ve gözümü kablolara diktim ki hatalı bağlandıklarını unutmayayım. Yerlerinden söktüğümde işe yarar yeni bir bağlantı kuracak şekilde kendimi eğitmeye çalışıyorum. Mutsuz bir film daha izlemek yerine film izlememeyi tercih ediyorum bir müddet. Aklıma bir soru geldiğinde, çözmem gereken bir problem olduğunda elim hemen o bilgisayara gidiyor ama durduruyorum kendimi. Şimdilik yaşadıklarımı sadece metaforlarla anlatabiliyorum. Zamanı geldiğinde gerçek anlamlarıyla da anlatacağım. Ama sanırım önce kabloları yerinden söküp de işe yarar bağlantıları kurmak ve biraz da test etmek istiyorum. Kopmak zordur der Nietzsche. Bir bağı ortadan kaldırmak acı vericidir. Fakat çok geçmeden yerine yeni bir kanat çıkar. Kendimle birlikte dünyayı gezdirdiğim korkular, suçluluk duyguları, utançlar, Yaşamak yerine acıyı dindirmek üzerine kurgulanan bu hayatın altındaki ateş neden ve nasıl harlanıyor biliyorum artık. O odunları oradan alıp yaşam sevincimin, neşemin, coşkumun, bana özel olan her şeyin altına yerleştirip şenlik ateşi gibi yakacağım. Cahit Sıtkı'nın tarifiyle 35 olup da Dante gibi ortasına varmadan ömrün hesapları kapatmaya, artık bu çemberin dışına çıkmaya kararlıyım. Fena gitmiyorum genel olarak. Kendimi düzenlemekte inanılmaz zorlandığım, acı ve korku içinde kıvrandığım, travma sonrası stres bozukluğunun etkilerinin güçlü bir şekilde varlık gösterdiği bir yılın sonlarına doğru yaşadığım ve yaşamaya devam ettiğim aydınlanmalar zinciri sayesinde aksiyon alarak korkularım ve semptomların karşısına dikildim. Sağlıklı seçimler yapıyorum, sigara içmiyorum, içki içmiyorum, diyet listesine uygun besleniyorum, yürüyorum, fırsat buldukça pilates yapıyorum, telefona çok bakmıyorum, olumsuz duygulardan kaçmak için dürtüsel davranmıyorum. Bayağı göğüslüyorum hayatı elimden geldiğince, iyi de geliyor. Buraya kadar her şey güzel ama çok temel bir şey yapamıyorum, asla odaklanamıyorum. Bir yandan kendimi ve anılarımı içimden kopartarak yazabilmek için düşünmem, hissetmem, tekrar tekrar gözden geçirmem, zihnimi özgür bırakmam, aynı konuyu farklı perspektiflerden bakarak değerlendirmem, cesaretimi toplamam gerekiyor. Bunu biliyorum. Anlatmanın zamanı gelmediyse beynim o blokeyi kaldırmıyor. Ama burada bitmiyor. Bir de odaklanmaya motive olma konusu var. Sigarayı bırakana kadar bölümleri yazarken kendimi sigara içmeye izin vermekle motive ediyordum. Aç karnına içtiğim zift gibi kahveler ve sigaradan gelen dopaminle bilgisayar başında kalıp odaklanmak için kandırabiliyordum kendimi. Ama o defteri kapattığım için başka bir sürü şey denedim Ocak ayının başından beri. Kıta değiştirip Avrupa yakasındaki kafelere gittim. Bilgisayar başında sabahladım. Çok erken yatıp sabah 5'te kalktım. Dışarıdaki sesi kesen çok iyi bir kulaklık aldım. Son ses odaklanmaya yardım eden şarkılar dinledim. Dans ettim, zıpladım, dövme yaptırdım, hayvanlarımla zaman geçirdim, yürüdüm, sokaktaki hayvanları besledim, güzel giyindim, makyaj yaptım, rahat giyindim, yüzümü gözümü temizleyip öyle oturdum bilgisayar başına, odaklanmaya destek olan takviyeler aldım, kitap okudum, manikür yaptırdım, yerde masam ve minderim var, orada oturdum, çalışma masasında, yemek masasında oturdum, ayaktayken yazmaya çalıştım, yapılacaklar listemdekileri temizledim, kıta değiştirip karşıdaki kafelerden birine gittiğimde son bölümde bahsettiğim Teoman'la karşılıklı masalarda oturdum. Podcastleri dinleyen, Instagram'dan takip eden insanlarla denk gelip tanıştım. Podcast ajansına şu tarihte bölümü teslim edeceğim diye söz verdim. Sözümü tutamadım. Litrelerce kahve içtim. Araba kullanarak bir yerlere gittim. Bir sürü şey denedim yani. Ama maalesef dopamin çabucak ve havai fişek şeklinde heyecanlandırmaya yetecek dozda salgılanmadığında odaklanamıyorum. 1 Şubat'ta psikiyatr randevum var. Geçen sene gittiğim psikiyatr dikkat eksikliği bozukluğu tanısını kısmen koydu. Devam testleri için gitmem gerekiyordu. Doktorla kimyam uyuşmadı, ilaç kullanmaya da hazır olmadığım için erteledim. Ama artık zamanı geldi. İnsanın sebebini bildiği bir şeyi değiştiremiyor olması, beyin kimyasını sağlıklı uyaranlara yanıt verecek şekilde değiştirmeye çalışıp sonuç alamaması aşırı eziyetli bir durum. Irving Yalom, özgürlük insanın kendi seçimlerinden, eylemlerinden, kendi yaşam durumundan sorumlu olduğu anlamına gelir der. Anlattığım her şeyin farkındayım ve değiştirmenin sorumluluğu da bende. Bir şekilde odaklanmama destek olacak alternatif yollar bulacağım. Çünkü yine Irving Yalom'un dediği gibi yanlış seçimler hep böyle yapılır zaten. Başka seçim olmadığına kendini inandırarak. Bir de burada bir parantez açmak istiyorum. Anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve dikkat eksikliği bozukluğu konularından, bunlarla ilişkili durumlardan sık sık bahsediyor olmak bir yandan hayatın gerçeği, diğer yandan beni ve hikayemi tamamen tanımlar hale gelmesinden endişeleniyorum. Bozukluk olarak adlandırılan tüm bu durumların oluşma süreçleri, geçmişte farkında olmadan yetişkinlikte çoğunu adım adım öğrenerek deneyimlediğim etkileri ve zamanla terapiler, okumalar sayesinde fark ettiğim sebepleri var. Sırası geldikçe bahsediyorum ama hikaye ilerledikçe neyi neden anlattığım daha çok netlik ve anlam kazanacak. Bu kadar korkmak, kendimden şüphe duymak, zorlanmak istemezdim tabii ki ama nasıl olacağını bilemeyeceğim için başka bir hayat yaşamak da istemezdim. Bildiğim, elimde olan, öyle ya da böyle beni olduğum kişi yapan hayat bu. Nietzsche, hayatı sanki sonsuza dek tekrar edecekmişsin gibi yaşa der. Ben bu hayat içinde elimden gelenin en iyisini yaptığımı biliyorum. Buna yaptığım ve yapmadığım hatalar da dahil. Tüm engellere rağmen hayal ettiğim yere çok yakınım. Hep öyleydim. Gözümü varmak istediğim yerlere dikip çoğu zaman ne kadar hırpalandığımı fark etmeden yürümeye devam ettim. Bacaklarıma dikenli çalılar dolanmış, elim kolum kırılmış, karnevan içinde kalmış, anlamamışım bile. Yaptığım herhangi bir şey takdir görmediği, olumlu bir bildirim almadığım ve ne yapsam eleştirilecek bir şey bulunduğu için o yolda yürürken neler başardığımı, sahip olduklarımın ne kadar özel olduğunu, beklenenin ötesine geçip alıp başımı gittiğimi de fark etmemişim. Görülüp onaylanmayınca önemli değil bunlar herhalde, daha farklı şeyler de başarmam gerekiyor diye hedeften hedefe koşmuşum. Bunlar sayesinde anlatacak bir hikayem var. Kendimi elimden geldiği kadar yetiştirdim. Otantikliğimi korumak konusunda direndim. Kendim için hayal ettiğim hayatı yarattım, yaşıyorum. Bu noktaya gelirsem eğer iç huzurunu da bulurum. Benden iyisi olmaz sanıyordum. Öyle değilmiş. Hiç gelmeyecek bir aferin, tebrikler, neler başardın, ne zorluklara göğüs gerdin. Hayatın keyfini çıkar şimdi. Mutsuz olmana gerek yok. Özgürsün. Senin için çok mutluyum onayı beklemişim ki doğru yolda olduğumdan emin olayım. Şimdi onay merceğini işten çıkardım. Patron benim. Hikayemi anlatırken her şeyin en başından itibaren üzerinden geçiyor. Her zor aşaması için evet bu bir sıkıntı, üzüntüm gayet anlaşılır diyorum. Başardıklarım için aferin bana, hatalarım için de olabilir, kimse kusursuz değil. Dersimi aldım, ömür boyu bu utancı taşımak zorunda değilim diyorum. Bu podcast'ı dinleyenler ve günü gelip de kitap olarak basıldığında hikayemi okuyacak olanlar beni görsün ve çabalarım için bir aferin alayım istiyor muyum diye sorguladığımda yanıtından emin olamıyorum. Galiba bu kısmı ilgimi çekmiyor. Daha çok yaşadığım farklı hayatların, okulların, mesleklerin, ilişkilerin, ülkelerin, tanıdığım insanların, kültürlerin öğrettiklerini ve daha da önemlisi anılarımı anlatmak istiyorum. Çünkü yaşadım ama gördüklerim ve deneyimlediklerim önemsenmediği için anlatamadım. Sabit olarak başından beri yanımda olan, ilgiyle beni takip eden, sorular soran, gördüklerimi, yaşadıklarımı, düşündüklerimi merak eden kimse yoktu. Her deneyimimi iç dünyama atar, orada renklenip gelişirken dışarıya yalnız kalmamak için en ortalama halimi sundum hep. Zihnimden silinip gitmeden hiçbir yaşadığım, dönüp günlüklerimi okuduğumda hafızama gelenlerin heyecanını hala hissedebiliyorken her şeyi anlatmak istiyorum. Sadece olumsuz deneyimler değil, olumlu olanlar da anlatılmayı bekliyorlar yani. Anlattıkça yavaş yavaş beliren bir hologram gibi kısımlar halinde vücut buluyorum. Böyleyken böyle. Şimdi eğer hazırsanız hikayede kaldığımız yere 25 Eylül 2013'e Tom'un beni arabayla Los Angeles Havalimanı'na bıraktığı ana geri dönüyoruz. O gün havalimanındayken Facebook üstünden yer bildirimi yapıp şöyle yazmışım. Geride bırakılanların üzüntüsü, kavuşulacakların sevinci. Bittersweet diye buna derler. O anki hislerimi acı tatlı olarak tanımlamışım. Dönüp baktığımda biraz da heyecan duyduğumu hatırladığımı eklemek isterim. Amerika'ya giden kişiyle dönen kişi aynı değildi ve döndüğümde nasıl hissedeceğimi, bu deneyim sayesinde açılacak kapıları, ailemin bana nasıl davranacağını merak ediyordum. İki tane boyum kadar valiz, bir sırt çantası, bir de kola takılan kumaş valizle havalimanından içeri girdim. Belli kilolarda bagaj hakkım olduğu ve ekstra ücret talep etseler ödeyemeyeceğim için tartı görünce valizleri tarttım. Bir tanesi olması gerekenden ağır çıktı. Uçağa vereceğim valizin içindeki ağır eşyalarla kol çantasının içindekileri değiştirdim ilk olarak. Sonra check-in yapacağım kontuarı buldum. Henüz pek de deneyimli bir yolcu olmadığım için her şey yeni ve heyecan vericiydi. Etrafa, insanlara baka baka beni New York'a götürecek uçağın kapısını buldum. Uçakta yanımda adının sonradan Kipa olduğunu öğrendiğim küçük bir takke takan, sağ ve sol yanından zülüfleri yani uzun saçları sarkan Musevi bir çocuk oturuyordu. Benim yaşlarımdaydı. 5,5 saatlik uçuş boyunca ara vermeden elindeki kitabı okudu. Ben de yanıma aldığım krakerleri yiyerek önümdeki ekranda bulduğum bir Amerikan kanalında tesadüfen denk geldiğim kalabalık bir ailenin başından geçenleri anlatan, izlediğim en komik dizilerden biri olan ve adını hiçbir zaman hatırlayamadığım diziyi izledim. Arada Musevi çocuğa krakerlerimden ikram ettim nezaketen ama istemedi. Zaten yiyip yemeyeceğinden çok vereceği yanıtla ilgileniyordum. Kibarca teşekkür edip kitabına döndü. Uçaktaki kabin memurlarının hemen hepsi siyahiydi ve buna şaşırdığımı hatırlıyorum. Yakıştıramadığım için değil, ırkçı olduğum için hiç değil. Muhtemelen o zamana kadar televizyonlarda, dizilerde neye maruz kaldıysam onun tezahürü olarak şaşırtmıştı siyahi kabin memuru görmek beni. Beynim sorgusuz sualsiz sarışın, beyaz tenli kadınlar görme beklentisi içindeydi. Sabahın erken saatlerinde vardık New York'a. Orijinal plan Türkiye'ye dönmeden önce Los Angeles'tan New York'a uçup orada birkaç gün geçirmem üstüneydi. Ama hem Tom'un hayatıma girmesiyle hem de maddi sebeplerle plan değişmişti. New York'ta sadece John F. Kennedy Havalimanı'nda geçireceğim birkaç saatim vardı. Valizlerimi alıp sürükleye sürükleye bir tuvalet buldum yüzümü gözümü yıkayıp kendime gelmek için. Tuvalette bir yandan lavaboda kıyafetlerini yıkayan, bir yandan duş alan evsiz bir kadınla karşılaştım. Yedek kıyafeti yoktu ve muhtemelen ıslak ıslak yıkadığı kıyafetleri giyip yoluna devam edecekti. Ne o kimseye karışıyordu ne de kimse ona. Tuvaletten çıktıktan sonra yürüyen merdivenin başında debelendiğimi gören genç siyahi bir çocuk sorgusuz sualsiz valizlerimi yüklenip yürüyen merdivenle yukarı çıkarttı. Giderken "Kızım bir daha bu kadar çok eşyayla seyahat etme" dedi kikirdeyerek. Ömrümde gördüğüm en canlı insanlardan biri bu çocuk diye düşünmüştüm. Bir kere daha valizleri check-in kontuarına teslim ettikten sonra nihayet beni İstanbul'a götürecek uçaktaydım. Geniş gövdeli bir uçağın ortalarında dörtlü koltuklardan birinde oturuyordum. Yanımda 80 yaşlarında basma entarisi ve Yemenisiyle Anadolu'dan gelmiş gibi duran bir teyze oturuyordu. Önce Türk olduğunu düşündüm ama hosteslerin dağıttığı kulaklığı bağlamak için yardım isteyince anladım ki Türk değil. İngilizce de bilmiyor ama hiç durmadan konuşuyordu benimle. Başka bir derdi daha vardı belli ki, onu anlatmaya çalışıyordu. Kabin memurlarından yardım istedik bir noktada. Onlar da çözemediler teyzenin ne istediğini. Konuştuğu dili konuşan kimseyi de bulamadılar. Teyzeyi dinlesem de anlayamadığım için yardım edemiyordum ve çok yorgundum. Hala Amerika'da olmama rağmen Türk Hava Yolları uçağında olmak içimde bir aidiyet hissi yaratmıştı. Henüz eve varmadan evin, ana dilin, bildiğim kodların konforunun içinde olmak iyi gelmişti. Kenardaki ikili koltuklardan birinde orta yaşlı, beyaz saçlı, muhtemelen Amerikalı bir adamın yanının boş olduğunu görünce yerimi değiştirmek istedim. Kalkıştan sonra geçebilirsiniz dediler ve yolun kalanında kendi içime dönebildim. Ama hala merak ederim teyzenin hikayesi neydi? Hayat örgüsü nasıl o yaşta tek başına New York'tan İstanbul'a ve sonra kim bilir nereye uçacağı bir yere bağlanmıştı. Uçak havalandıktan bir süre sonra kahvaltı servis edildi. Aylardır ilk defa beyaz peynirle karşılaşınca mutlu oldum. Hemen bitirmeden gıdım gıdım keyfini çıkararak yiyordum. Yanımda oturan adam şöyle bir çatalını sürüp bırakmıştı. Utanmasam yemeyecekseniz peynirinizi alabilir miyim diye soracaktım. Adama nasıl dikkatli baktıysam gözümü yakalayınca burun kıvırıp "Shitty airplane food" dedi bana. Yemekler hakkındaki yorumunu sormuşum gibi. Sık uçtuğunu düşündüğüm bu beyefendi uçak yemeklerini dandik bulup yemeğe layık görmüyordu. "Ben çok açım, yiyeceğim mecburen" demiştim. O zaman öyle bir profil için ne düşüneceğimi bilecek kadar deneyimim yoktu. Acaba demiştim içimden, çok sık uçan insanların uçak yemeklerinden bakıp burun kıvırmak gibi bir adetleri mi var? Yokmuş. Yaklaşık 10 saatlik uçuştan sonra İstanbul'a vardık. Eve nasıl gittiğimi hatırlamıyorum, yazmamışım da ama çok yüksek ihtimalle babam karşıladı beni Atatürk Havalimanı'nda. O akşam valizleri açtım, evdekilerin hediyelerini verdim. Nasıl geçti diye konuştuk mu hiç hatırlamıyorum ama konuşulduysa bile ayaküstü, yüzeysel birkaç cümle edilmiştir en fazla. Kendi kendine kafasına koyup Amerika'ya gidip söylediklerini yapıp dönmüş biri gibi hissetmedim hiç. Daha çok her şey aynı, hiçbir şey değişmedi havası vardı. Halbuki aylarca Amerika'da çalışmış, orada kendime bir düzen kurmuş, yetmemiş Amerikalı bir ailenin hayatına dahil olmuştum. Sadece 2 hafta kadar önce bir kovboy çiftliğinde bir piyanist benim için Türk marşını çalmıştı. Kaliforniya güneşinin altında değişmişti tenimin rengi. Kendimi ilk defa okyanus sularına bırakmıştım. İsteyen istediği kadar değersizleştirebilir, normalleştirebilir, aman bu da bir şey mi deyip görmezden gelebilirdi. Ben bunun da bir şey olduğunu, yaşayabilmek için canımı dişime taktığım o deneyimleri, öğrendiklerimi kimsenin benden alamayacağını biliyordum. Şimdi bu deneyimi öyle şeylere dönüştürmem, öyle kapılar açmam gerekiyordu ki bir noktada benim için iyi ki gittin Amerika'ya densindi. Hemen işe koyuldum ve 3 yıla bedel bir 3 ay başlamış oldu benim için. Ertesi sabah uyanır uyanmaz ilk iş annemle beraber Maltepe'deki emniyet müdürlüğüne Amerika'dayken Kaan'ın senin için kenara para ayırdım dediği parayla alınan telefonun e-mail kaydını yaptırmaya gittik. Kaan kimdi diye soracak olursanız ikinci öğrenci evimin de olduğu apartmanın varislerinden biri Umut'un kuzeniydi. Tüm park süresini onunla geçirmiştim. Bana kendi dünyalarını ve de apartmanın ailesinin kapılarını açan ilk arkadaşımla o gruptakilerle artık görüşmüyor olsam da abisi Umut, kuzeni Kaan'la yakındım hala. İsim verince böyle açıklama yapmak gerekiyor sürekli. Kaan'ı ve Umut'u aklınızda tutun, onlardan bahsetmeye devam edeceğim ama söz yeni isim eklemeyeceğim anlatırken. Telefon kaydı o zaman 115 lira yani 65 dolarmış. Merak edip bugün kaç lira diye baktım. 31.692 lira yani 1050 dolar civarı olmuş e-mail kaydı. 10 yıl 4 ayda neredeyse 1000 dolar eklenmiş üstüne. Yorum yapmadan geçiyorum burayı. Telefonun kaydı hemen halloldu. Dışarı çıktığımızda araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu Maltepe Meydanı'nda neye uğradığımı şaşırdım. Korna sesleri, insanların trafikte birbirine bağırması, arabaların dur kalk yapması, dört bir yandan akan insan seli, aylardır sessizliğe, geniş yollara, insansızlığa akorn olmuş bünyeme fazla geldi birden. 23 yıllık İstanbulluluğumun ayarı 3,5 ayda değişivermiş. Çok zaman geçmeden uyaranları duymamaya başlayacağımı, orijinal ayarıma döneceğimi biliyordum. Yine de o dönem o değişimi fark ederek yaşamak enteresan bir deneyim olmuştu benim için. Ben bildiğim bir yere tekrar adapte oluyordum. Ömrünü sakin bir yerde geçiren insan kendini İstanbul'un kaosunun içinde, üstelik şehri hiç bilmeden bulsa nasıl hisseder acaba diye düşünmüştüm ilk defa. Kaosun, gürültünün, çeşitliliğin, fırsatlar denizinin içinde hareket etmek, 5 dakikada değişen işlere adapte olmak, hızlı akan kanımdan daha hızlı akan bir yaşamın içinde sürekli bir şeylerin peşinde koşmak normaldi benim için. Bir an bu ne kaos diye düşündüysem de İlk günden akışın içine geri dönmüştüm bile. Akşam Bostancı'da Ege ile buluşmuş, hayata karışmıştım. Üniversitenin son yılıydı. Dönem başlamıştı ama okula gitmek yapılacak işlerimden yalnızca bir tanesiydi. Amerika'dayken Atatürk Havalimanı'ndaki duty free'ye ve uçan şef pozisyonu için DOKO'ya tekrar başvurmuştum. İkinci iletişim fakültesinde okuyordum. Yıllarca bilinen bir restoran bar zincirinde çalışmış, üstüne Amerika'da da hizmet sektöründe çalışarak deneyim kazanmıştım. İki pozisyon içinde uygun bir aday olduğumu düşünüyordum. Hayatımın o zamana kadarki en mutlu dönemleri beni mental olarak oyalamayan, kalabalık bir ekibin parçası olarak sosyal ortamlarda çalıştığım dönemlerdi. Sürekli değişen bir ortamda farklı yüzler görmek, yeni insanlar tanımak, sosyal becerileri kullanmak ve geliştirmek, anın içinde genişleyerek sıkıntı içine düşmemek, büyük bir grubun parçası olmak, bu şekilde para kazanmak ve iş üzerine düşünmeyi gerektirmediği için beyin kapasitemi kendime saklayarak iç dünyamda, boş zamanlarımda istediğim şeylerle meşgul olabilmek iyi geliyordu bana. Barda çalışırken nasıl dikey geçiş sınavına hazırlandıysam, bu işlerden birine girersen de rahat rahat okulun son yılını bitiririm diye düşünüyordum. Bunların yanında daha önce editörlük yaptığım yayın evi ve annemin arkadaşının çalıştığı büyük bir turizm şirketiyle görüşmem vardı. Boşta ve parasız kalmaktan, zaman kaybetmekten ödüm kopuyordu. Amerika deneyimi bir işe yarasın, toplum tarafından da kabul gören bir işe gireyim, yeni bir şeyler öğreneyim, okul bittikten sonra boşluğa düşmeyeyim istiyordum. Kendim için esas istediğim şey günün birinde yazmak ve yazarak geçinebileceğim bir hayat yaratabilmekti. Ama öncesinde farklı farklı deneyimler edinmek, yeni hayatlar ve insanlar tanımak, kendimi o an yaptığım işle ve kazancımla güvende hissetmek, bazı temel endişelerden kurtulmak gibi farklı hedeflerim vardı. Bu aşamada hem okulu bitirmeme engel olmayacak hem de deneyim ve para kazanabileceğim bir iş bulmak önceliğimdi. Okul ve iş görüşmeleri haricinde önümdeki bir iki hafta içinde hepsi birbirinden farklı dünyalardan olan, farklı yerlerde yaşayan arkadaşlarımı görmek, hediyelerini vermek, anneannemi, babaannemi, work and travel'ı finanse eden dayımı ziyaret etmek, dayıma gitmeden önce para biriktirip onun sevdiği viskilerden almak, mümkünse arkadaşım Umut artık kabin memuru olduğu için viskileri ona sipariş etmek, doktor randevuları, green card başvurusu yapmak, Tom'la ilişkimi sürdürmek, yaklaşan doğum günü için hem ona hem de teşekkür etmek için annesine hediye göndermek, çektiği fotoğrafları tab ettirip postaya veren babaannesine kart atmak, Türkiye'de doğru dürüst kartpostal bulunmadığı için o kartpostalı arayıp bulmak, almak istediğim kitaplar, ödemem gereken kredi kartı borcum, Amerika'dan alacağım vergi iadesi için başvuru yapmak, evdeki depresif duyguyu azaltsın diye bir şeyleri değiştirmeye çalışmak, Amerika'da çöken dizüstü bilgisayarıma format attırıp fotoğrafları bilgisayara aktarmak ve eğer fırsat bulursam kullanmayı iyice unutmadan araba kullanmak, pratik yapmak vardı gündemimde. Tom'un evdeki son günlerde ilgisiz davranması ve beni havalimanında bırakıp gitmesinden sanki bir noktada umursamamaya başlamış gibi anlaşılmış. Ama ilişkimiz devam ediyordu. Şimdi dönüp bakınca o kendince vedalaşmayı ve gidecek olmamı büyütüp bir ayrılık atmosferi yaratmak istemedi diye düşünüyorum. Sürekli irtibat halindeydik ama benim hayatım döner dönmez çok yoğun bir tempoyla akmaya başladığından ona onun istediği kadar zaman ayıramıyordum. İlişkiyi sürdürmek konusundaki motivasyonum hayatın akışının içinde kaynayıp gidiyordu. Dünyalarımız birbirinden çok farklıydı. Dünyanın merkezi Amerika gibi lanse edilse de bana İstanbul'da yaşadığımız hayatın daha çok dünyanın merkezinde yaşamak gibi hissettirdiğini fark ettim. Dönüp Kaliforniya'ya gitmeyi, kendime orada sakin bir yaşam kurmayı hayal dahi edemiyordum. Ama Tom gelip İstanbul'u görsün, ben nasıl onun dünyasını deneyimlediysem o da benimkini deneyimlesin istiyordum. Gerçeklerin, benim İstanbul'daki hayatımın onun hayallerinde yaratılan Orta Doğu imajıyla uzaktan yakından ilgisi yoktu. O da gelmek istediğini söylüyordu. Zamanım, param ve mental kapasitem olsaydı gelmesi için cesaretlendirmeye çalışırdım belki ama yoktu. İkimiz de henüz kendimizi inşa etme aşamasındaydık. Böyle büyük organizasyonlar için ne maddi imkanımız vardı ne de ayıracak zamanımız. Gelme gitme konuları gerçek bir plan gibi değil bir hayal gibi konuşuluyordu bu yüzden ve benim koşturmayla geçen hayatım her gün daha çok aramıza giriyordu. Amerika'dan döndüğümde aylarca sağlıksız beslendiğim için hem kilo almıştım hem de ergenlikten beri bir türlü düzelmeyen cildim iyice bozulmuştu. Yıllardır düzenli olarak cildiye gidiyordum. Her defasında fondöten gibi renk veren antibiyotik bir merhem var. Hiçbir işe yaramamasına rağmen onu yazıyorlardı. Bu sefer randevu alıp o meşhur sivilce ilacını yazdırmaya karar vermiştim. Doktor bazı kan testleri istedi, ilacın karaciğeri yorabileceğini söyledi ve sonuçlar geldikten sonra ilk reçeteyi yazdı. Bir 6 ay kadar kullandım diye hatırlıyorum ilacı. Bütün suratım kurudu, kazara gülsem kuruyan dudaklarım çatlayıp şakır şakır kanamaya başlıyordu. Eziyetli bir süreç olsa da işe yaramıştı ilaç. Aknelerde, izlerde yok olmuştu tedavi bittiğinde. Bir de jinekolog randevusu almıştım. 23 yaşında olmama rağmen düzenli kontrole gitmeyi akıl edebiliyormuşum. Her ne kadar kendi cinselliğimi, yaşama şeklim, iç eleştirmenimin sesiyle sakatlanmış olsa da toplumun tabu olarak dayattıklarının, kadının cinselliğinin yok sayılmasının oldum olası karşısındaydım. Jinekolog randevusunda çekinmek yerine açık konuşmayı, doktoru izlemeyi ve gözlemlemeyi, çekinen bir genç kadının o odada nasıl hissedebileceğini kestirmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Bu dönem o kadar kısa zamanda o kadar çok şey oluyor ki bugünden bakınca öyle bir yoğunluğun gerçek dışı olduğunu düşünüyorum. Bir yandan her ne kadar hayatımda hiçbir şey değiştirmezdim desem de bu dönemin bu kadar yoğun geçmesine sebep olan çaresizlik duygusu, şartları değiştirmek için bulmaya çalıştığım bir noktada artık kendime ve hayatımın akışına zarar verebilecek, pişmanlık yaratabilecek, riskleri olan bir çıkış yolunu değerlendirmiş. Bir de ya tutarsa diye çok yanlış bir kapıyı çalmış olmak, her şeyle birlikte bunları da yaşamış olmak, hikayenin devamını da anlatacak olmak kolay değil. 25 Eylül'de İstanbul'a vardıktan sonra 8 Ekim'de Duty Free ile ikinci görüşmemi gerçekleştirip Akaretler'de bir pizzacıda kuzenimin iti sözlükten tanıştığı, sonradan benim de tanışıp arkadaş olduğum bir çocukla buluştum. Free Shop için daha önce de görüşmeye gidip iki insan kaynaklarının çapraz sorgusunda kendimden koptuğum bir deneyim yaşamıştım. Bu sefer ilk görüşmeden geçmiş, o gün ikinciyi de vermiştim. Umudum vardı. Mülakattan sonra pozitif bir yüz görmek, ilgiyle dinleyen bir arkadaşla buluşmak iyi gelmişti. Arkadaşım mimar olan ev arkadaşıyla birlikte okuluma birkaç sokak mesafede yaşıyordu. Gece onlarda kalacaktım. Aramızda flörtöz bir durum yoktu. Konuşmayı, arkadaşlık etmeyi seviyorduk. Arada bana yazdığı hikayeleri gönderiyordu. Hatta benim için de bir hikaye yazmıştı. Maillere baktım. Gönderdiği tüm hikayeler duruyor hala. Son 10 küsür senedir hemen her şeyin hiçbir çaba göstermeden olduğu gibi kaydolmuş olması çok ilginç. Aklıma gelen her şeyi bulabiliyorum. Herhangi bir konuda hafıza yanıtsa arşiv düzeltiyor. Neyse, ertesi sabah mıydı yoksa onlarda kaldığım başka bir sabah mıydı emin değilim ama sabahlardan birinde Beşiktaş'taki Kahvaltıcılar Çarşısı'na gitmiştik. Arkadaşım, ev arkadaşı ve ben. Akaretler'de olan bir mekana da ilk kez onunla gitmiştim. Ortak bir zeminde, hayat görüşünde, ilgi alanlarında buluşabildiğim, hepsi birbirinden farklı dünyalar olan ve farklı dünyaların kapılarını açan, sayelerinde çoğaldığım arkadaşlarım olduğu için mutluydum. Buraya bir de şunu eklemek istedim ki, biri kariyerinin başında, diğeri o dönem işsiz olan tamamen orta direk iki gencin Nişantaşı'nın göbeğinde küçük ama eli yüzü düzgün bir ev tutması, insan gibi yaşaması mümkündü bundan sadece 10 yıl önce. Kolaydı demiyorum bakın ama mümkündü. Dönelim iş görüşmelerine. Free Shop'tan haber gelmeden Doko'yla da görüşmüşüm. Tek bir görüşmem oldu. Farklı günlerde mi gitmem gerekti hatırlamıyorum. Ama o zamanlar uçan şeflerin başındaki Avusturyalı şefle karşılıklı yaptığımız mülakatı ve o mülakatta kadınlarla yaptığım mülakatlarda olduğundan daha az heyecanlanıp daha sakin kalabildiğimi hatırlıyorum. 13 Ekim'de Kurban Bayramı'nda annem, babam, kardeşim hep birlikte Çınarca anneanneme gittik. Oradayken babam hatırladığım kadarıyla ikinci ve son kez araba kullanmama izin verdi. Gemlik yolunda düz vites araba kullandım. Dur kalk yaptığım ışıklar, tamamen bir çömez olarak tüm ailem arabadayken kıvrıldığım uçurum kenarları taptaze duruyor hafızamda hala. O gün günlüğüme şöyle yazmışım. Birçok hamlem paraya, dolayısıyla çalışmaya bağlı. Korkmuyorum. Bu defa her şeyi en güzel şekilde yoluna koyup, en güzel şekilde inşa edip öyle devam etmek istiyorum. İstanbul'a döndükten sonra 17 Ekim'de babaanneme gittim Kadıköy'e. Sonrasında daha önce gemiye uğurlamak için buluştuğumuzda ilk kez denizciye tutulduğum arkadaşımla buluştuk. O gemici arkadaşımın özel bir yeri vardı bende. Henüz dövmeciyle ilişkimiz başlamadan önce aynı barda birlikte çalışıyorduk ve yakındık. Başlarda arkadaşlığımızın üstüne özel bir ilgisi olur gibi olmuştu. Ben birini hayatıma almaya açık değilim dedikten hemen sonra sürpriz şekilde dövmeciyle birlikte olmaya başlayınca içerlediğini hatırlıyorum ama tamamen bozulmadı aramız. Barda çalışmayı bıraktıktan sonra da görüşmeye devam ettik. O da benim gibi günlük yazıyordu ve günlüklerinden birini bana vermişti o zamanlar. Konuştukça benzer duygular yaşayıp benzer acılar çektiğimizi, sürekli sorguladığımızı, edebiyat sevdiğimizi, dünya gerçekliğinden benzer şeylere kaçtığımızı, benzer panzehirlerden medet umduğumuzu fark etmiştik yıllar önce. Kendini telefonuma hayatımın anlamı diye kaydetmişti. Benim kendimi korumak, saklamak için ördüğüm duvarları görüp üstüne oturup oradan benimle sohbet eden insanlardan biriydi o. Ne duvar var deyip gerisinde durmuştu ne de üstünden atlayıp içeri girmeye çalışmıştı. Camus'un yabancısını vermişti bana okuyayım diye. Camus'un yabancısını veren, okuduktan sonra üzerine konuşabileceğim bir arkadaşım olduğu için mutluydum. İş aradığım, hayatımı yoluna koymaya, para kazanmaya, geleceğimi inşa etmeye çalıştığım bu dönemde arkadaşlarımın varlığı dört bir koldan düşersen beni tutacak bir güven ağının uçlarından tutuyorlardı. 22 Ekim'de hem Free Shop hem Doko'dan haber gelmiş, ikisi de olumsuz sonuçlanmış. Üniversitenin son senesindeydim de ondan mı istemiyorlardı beni? Hali hazırda iş deneyimlerim vardı, ikinci üniversiteyi okuyordum, elim yüzüm düzgündü, İngilizcem tanıdığım birçok insandan daha iyiydi. Sorun neydi? Benim bu işlere kabul edilen insanlardan ne farkım, ne eksiğim vardı anlamıyordum. Mülakatların iyi geçtiğini düşünsem de bocalıyordum aslında. Tek bir sebebi yoktu tabii ki ama en temel hissiyatım neydi diye dönüp baktığımda bir soru sorduğunda verdiğin yanıta inanmayan, sorgulamaya devam eden, beni kendimden şüpheye düşüren annemin hissettirdikleri hortluyordu mülakatlarda. Bu durumla baş etmek için ne olursa olsun tamamen dürüst olmayı, politik olmadan, işime yarayacak şekilde gerçeği eğip bükmeden neyse onu söylemeyi alışkanlık haline getirmiştim. Suçluluk duygusunu azaltmanın bir yoluydu bu herhalde. Mülakatlarda da sorulan sorulara politik değil, tamamen dürüst yanıtlar bulup vermeye çalışıyordum. Mülakatı yapanın yüz ifadesinden neler düşündüğünü, her şeyin yolunda olup olmadığını çıkartmaya çalışıyordum. Dürüst olayım, olduğum halim görülsün, işe uygun bulunsun ve öyle işe kabul edildiğimi istiyordum. Profesyonel dünya öyle işlemiyor ama tabii ki. Hazırlanılmış, net, kendinden emin yanıtlar verebilen ve kendini düzenlemekte sorun yaşamayan birini görmek istiyor karşısında mülakatı yapan kişi. Hele ki uçakta ya da her gün binlerce insanın gelip geçtiği bir yerde çalışmaya talip olan kişinin mülakatlarda karşı tarafa dengeli bir duygu geçirmesi iyice önemli muhtemelen. O dönem bunların hiçbirinin farkında değildim. Ben donanımlı, yetenekli, çalışkan, yaratıcı biriyim. Geçmişte aynı bar zincirinde çalıştığım kişiler benim gibi hala öğrenci olmalarına rağmen buralarda kendilerine iş bulabildiler. Peki ben neden çok istememe, kendimi çalıştığım süre boyunca işe adayacak, değer katmak için elinden gelen her şeyi yapacak biri olarak işe alınmıyordum? Tamam, mülakatlarda biraz heyecanlanıyordum ama o kadar da kötü olmamalıydı. Hem herkes heyecanlanmaz mı zaten böyle bir durumda diyordum içimden. Belki daha çok mülakata girip deneyim kazanmam gerekiyordu. Defalarca düzenlemiş olmama rağmen CV'm iyi görünmüyordu belki. Bu işleri çok iyi şekilde yapabileceğimden emindim. Acaba iyi çalışacağımı düşünseler de uzun süre çalışmam giderim diye mi düşünüyorlardı söylediklerim yüzünden? Güven mi veremiyordum? Aklımda bir sürü soru vardı. Ne zaman kurumsal bir şirketin kapısını çalsam dönmek zorunda kaldım o kapıdan. Sadece o günlerde değil, ilerleyen zamanlarda da yaşadım bunu. Etrafımda anlatsam anlayıp yönlendirebilecek kadar deneyimli kimse yoktu. Ben de farkında değildim ama o mülakatlardan olumlu dönüş alabilmek için CV'mi geliştirmem, daha çok iş deneyimi kazanmam gibi şeyler gerekmiyordu. Mülakatlar esnasında fark etmeden tetikleniyordum. İç eleştirmenim kontrolü eline alıyor, aynı anda çok fazla şey düşünüp panik halinde yanıt vermeye çalışınca söylediklerim bütünlükten ve anlamdan uzaklaşıyordu. Disosiye oluyor, kendimden kopuyordum. Çocukken gerçekliğin korkunçluğundan kaçmama, hayal dünyasına dalmama, bu sayede hayatta kalmama yardımı olan bu bedenden, duygulardan, çevreden ayrılma hali artık bana zarar veriyordu. O zamanlar şöyle düşünüyordum. En zor günler geçti. bir şekilde başarılı olacağım, eleştirilmeyeceğim, alay konusu edilemeyeceğim, onurumun kırılmayacağı işler yapacağım. Korkmama gerek yok. Halbuki sadece iş görüşmelerinde değil, ailemin önemsemeyip burun kıvıracağı, biz seni 2 yıllık okulda bunun için mi okuttuk, bunun için mi okumaya devam ediyorsun, Amerika'ya bunun için mi gittin diyemeyecekleri bir iş bulamamaktan da korkuyordum. Tüm sorun parasızlık, geçinemeyen anne baba, şiddet ve güvensiz ortam diye düşünüyordum. Ne travmaların ne de ömür boyu yetersiz hissettirilerek istismar edildiğimin farkında değildim. Böyle düşünmekten, anormal etiketi yapıştırabilecek herhangi bir şeyi kendime yakıştırmaktan utanırdım. Ödüm kopardı. Biri bana, senin bu yaşadıklarının kaynağı bunlar bunlar olabilir, bir psikologla görüşerek sebeplerini anlayıp çözmeyi deneyebilirsin gibi bir öneride bulunsaydı, o gün madden karşılayamayacak olsam bile ona göre bir yol çizerdim kendime. Başka işlerde çalışır, terapiye gider, en azından mülakatlarda bana ne olduğunu anlayıp ona göre hazırlanarak yavaş yavaş hayatımı iyileştirmeye başlayabilirdim. Bunu ben düşünemedim ya da biri bana söylemedi. Şimdi ben size söylüyorum. Eğer kariyerinizi, geleceğinizi etkileyecek, sizin için önemli olan görüşmeler esnasında benzer şeyler yaşıyorsanız, belki de odaklanmanız gereken yerler sadece CV'niz, ne giydiğiniz, heyecan durumunuz, o olayın gerçekleştiği ortam ve an değildir. Ne yaşadığınızı anlayabilmek ve iyileştirebilmek için psikolojik destek alarak sorunun kaynağına inebilir ve hayatınız boyunca yapacağınız önemli görüşmeler için kendinizi hazırlamayı öğrenebilirsiniz. Bu bölümün de sponsoru olan Salus bünyesindeki yetkin psikologlardan destek alarak kendinizi anlayıp mülakatlara hazırlanabilirsiniz. Zorlanan kişi siz değilseniz ve bir sevdiğinizse eğer, o kişiye seans hediye ederek hayatı boyunca faydasını göreceği bir destekte bulunabilirsiniz. Hem terapi almak hem de hediye etmek için Salus uygulamasını indirebileceğiniz linki ve %10 indirim kodunu açıklamalara ekliyorum. Eğer mülakatlarda başarılı olabilmek için terapiye başlarsanız, sonrasında girdiğiniz görüşmelerde yaşadığınız farkları benimle yine açıklamalara bırakacağım mail adresi üstünden paylaşırsanız çok sevinirim. Çabalayan herkes başarılı olsun, emeklerinin karşılığını alsın dilerim. Özellikle de içinde gerçekten bir cevher taşırken yaşadığı olumsuz deneyimler ayağına dolandığı için cevherini gösteremeyenlerin parlasın ışığı. Dönelim benim iş arayışıma. 2025'inde hazırlanıp annemin arkadaşının yönlendirmesiyle gideceğim turizm şirketi görüşmesine gittim. Kimse ilgilenmedi benimle. İnsan kaynakları departmanından birine CV bırakıp çıktım. Tahmin ettiğim gibi arayan soran olmadı sonrasında. Hemen ardından Facebook'ta okulun grubunda derslerle, sınavlarla alakalı güncellemelere bakarken bir ilan gördüm. Okuldan bir kız öğrenci Harbiye'deki büyük bir sanat galerisinde çalışıyordu ve çalışma arkadaşı arıyorlardı. Hemen mesaj gönderdim, görüşmeye çağırdılar, gittim ve işe alındım. Amerika'dan döndükten 1 ay 3 gün sonra 28 Ekim'de işbaşı yapmış oldum böylece. Haftada 6 gün sabah 10 akşam 7 çalışacak, salı günleri izin yapacaktım. Sınav dönemlerinde sınavlara girip gelmeme izin vereceklerdi. Öncelikli görevim bilgisayara veri girmekti. Dev gibi 4-5 katlı galerinin zemin katında penceresiz bir odadaydı ofisimiz. İşe girmeme vesile olan kızla arkadaş olduk. Kendine has bir insandı. Enerjisini çok sevdim ve yakın hissettiğim 3-5 kadından biri oldu benim için. İşe gidip gelmeye başladım. Galerinin yeri sapa kalıyordu. Sabahları ulaşmak, akşamları eve dönmek kolay değildi. Yaptığım iş monoton olduğu, galeride çok nadir hareket olduğu ve pozisyonum gelenlerle konuşmamı gerektirmediği için sıkılıyordum ve ne dersleri ne de kendi hayatımı düşünecek halim kalmıyordu. Akşam 9 civarı eve girip bir müddet sakin kalabilmek, kimseyle konuşmamak için kendimi banyoya kilitliyor ve 15-20 dakika sessizlikte durup kendimi bulmaya, enerji toplamaya çalışıyordum. Yaptığım iş sıkıcı, galeride hayat durağan olsa da ara ara gelen sanatçılarla tanışıyor, eser alıp satma konusunu algılamaya çalışıyor, sanatçıların nasıl isim yaptıklarını ya da yatırım aracı olarak resim ya da heykel almayı keşfediyordum konsept olarak ama o işten kendime bir çıkış yolu yaratabileceğimi hayal edemiyordum. Kendimi dışarıdaki hayattan, imkanlardan, olabilecek çok daha iyi şeylerden soyutlanmış gibi hissediyordum. İşe girdikten 2 hafta sonra TÜYAP'ta bir sanat fuarı vardı ve galeride yer kiralamıştı fuarda. Birkaç gün boyunca Küçük Yalı'dan Beylikdüzü'ne gidip dönmem gerekiyordu. Kaan'ın annesi, öğrenci evindeki karşı komşum fuara yakın oturuyordu. Annem de mi kalsan acaba dedi Kaan fuarı duyunca. Olur dedim, onun için de sorun olmazsa ve en azından gidip gelme sorunu çözülmüş oldu. İyi ki de öyle olmuş. Çünkü her gün dinlenemeden işe gidip gelmek, çalışırken önce tüm gün oturmak, fuar zamanı da ayakta durmak derken önce belim pert oldu, üstüne bir de grip oldum. Fuar günlerini bayağı eziyetli geçirdim yani. Ben annesiyle kalırken Kaan yoktu ilk günlerde diye hatırlıyorum. Kendine ev tutma planları vardı. Tutmuştu demek ki o zaman. Bir akşam patronu onu ve annesini yemeğe davet etmişti. Ben orada olunca beni de aldılar yanlarına. Hep birlikte kocaman bir kebapçıya gittik. Tanıdığı bir yer miydi patronun yoksa ortağı mıydı oranın neydi bilmiyorum. Ama biz herkesin oturduğundan daha farklı bir yere oturduk. Özel hizmet edildi. Sırf bize bakan bir servis personeli vardı diye hatırlıyorum. Neyse bir noktaya kadar her şey normaldi. Kaan, annesi, ben, bir başka kadın bir de patron yemek yiyorduk. Patron biraz alkollüydü. Galiba orada da içmeye devam ediyordu ve belli bir noktadan sonra bana sardı. Gizem diye sadece benimle konuşuyor, bana hitap ediyor. Gizem deyip bakışlarını bana kitleyip susuyor falan derken bir noktada baktık gittiği yerden geri dönmüyor. Yemek için teşekkür edip kalkıp eve gittik. Ben o yemeğe tamamen tesadüf eseri orada olduğum için dahil olmuştum. Konu nereden nereye gelmişti? Hem hepimizin sinirleri bozuldu hem de hali aklımıza geldikçe güldük ama komik değildi. Adam evliydi, çocukluydu ve yanında çalışan, ailesini tanıdığı birinin annesinin misafirine tutulmuştu. Kaan onunla çalışmaya devam etse de annesi bir daha konuşmamıştı onunla. Bense bir şey istemek için bir kere daha görmüştüm kendisini Kaan'la birlikte ilerleyen zamanlarda. Bu kebapçı olayı yıldırım gibi düşmüştü TÜYAP günlerinin ortasına. Onun haricinde fuarda yeni yeni isim yapan bir sanatçının eserlerini satmış, Kaan'ın annesinin şen kahkahalarıyla inleyen evde onunla birkaç güzel gün geçirmiştim. Misafir olan ben olmama rağmen bir pijama altı almıştı bana pazardan. Hala durur. Eşya saklamayı, özellikle kıyafet istiflemeyi hiç sevmem. Belki giyerim diye kıyafet tutmam ama eskise de güzel hissettiren, bir şey ifade edenleri saklarım. O pijama da onlardan biri. Fuarda işimiz bittikten sonra ben galeride haftanın 6 günü çalışmayı sürdüremeyeceğimi fark edip en azından hafta sonları izinli olacağım bir iş aramaya başladım. Koşturmayla geçen hayatın içinde artık Tom'a hiç zaman ayıramıyordum. Boş kaldığım kısacık anlarda durmaya, günler geçerken neler olup bittiğini yazmaya ve kısa ve uzun vadeli planlarım hakkında notlar almaya ihtiyaç duyuyordum. Ona bunu açık açık izah etmeye çalıştığımda içerliyordu. Bir noktada ayrılığa doğru gittiğimizi hissetmeye, çaresizlik duygusuyla tatsızlaşmaya, benzer yanıtlar alabilmek için sevgi sözcükleri bombardımanına tutmaya başladı ama karşılık veremedim. Kıskanç bir tavır takınmaya başladı. O üstüme geldikçe daha çok uzaklaştım. Anlıyordum onu, üzülmesini istemiyordum ama bu şekilde sürdürürsek aramızdaki diyalog daha çok tatsızlaşacak ve öyle kopacaktı. Ne olursa olsun buna fırsat vermemek için elimden geleni yapmaya kararlıydım. Bir yandan da o sırada aylardır gemide olan denizciyi düşünmeye başlamış, yazın en sonunu bana yazmış olmasından, seyir halindeyken internete erişimi olmadığı için mesajları hemen okuyamayacak olmasından cesaret alarak yeni bir monolog başlatmıştım bir sürü mesaj göndererek. Sorumluluklardan, gelecek kaygısından, bitmeyen koşturmalardan, hayal dünyasına, denizcinin varlığına, herhangi bir karşılaşmanın, buluşmanın yaratabileceği heyecana kaçıyordum zihnimde. Mesajları gönderdikten sonra pişman olmuştum ama bir yandan da kendimi tüm tuhaflıklarımla göstermekten çekinmiyordum. Karşımda tanıdığım bir insandan çok bir hayal vardı. O hayal beni gelecekte umut olduğuna inandırıyor. Nerede olursam olayım, hayat ne kadar zor olursa olsun iç dünyamda heyecan duymamı sağlıyordu. Ayrılmak üzere olduğum bir erkek arkadaşım vardı. Yalnız değildim. Etrafımda gözümün içine bakan, flört edebilmek için, şansını deneyebilmek için fırsat kollayanlar vardı. Birinin bana yaklaşmak istediğini hissettiğim anda aynı ortamı paylaşmak zorundaysak olabildiğince cinsiyetsizleştiriyordum kendimi ya da uzaklaşıp o zamana kadar davrandığımdan daha mesafeli davranıyordum. İlgili olan, umut olduğunu düşünse ilgimi çekmek için çabalayacak karşı cinse karşı. Sevgi, ilgi, sevgili aradığım ve bulamadığım için düşünmeye başlamamıştım denizciyi yani. Aksine bir erkek arkadaşım olmadan sadece kendimi dinleyerek kendime uygun bir gelecek inşa edebilmek, bunu yapacak özgürlüğümün olmasıydı o da. İş arama serüvenim bu sefer kısa sürmüş, ne yapabilirim diye düşünürken Work and Travel'dan yeni dönmenin verdiği cesaretle bir yurt dışı eğitim danışmanlık şirketine başvurmuş, 19 Kasım'da vize ve kayıt sorumlusu olarak işe alınmıştım. Maaşım sanat galerisinde kazandığıma göre 500 lira, o günün döviz karşılığıyla 290 dolar kadar artacaktı ve cumartesi pazar günleri tatil olacaktı. Sabah 9 akşam 6 çalışacaktım. Sınav dönemlerinde okula gidip sınavlara girmeme izin vereceklerdi. Nişantaşı'ndaki kampüse kolayca gidip dönebilecektim. Zira kendime 2013'ün Kasım'ında bulduğum bu iş Taksim Meydanı'nda, Gezi Parkı'nın tam karşısında Tüm parkı kuş bakışı gören bir ofisteydi. Sabahları işe giderken bazen öğle aralarında yürüyordum Gezi Parkı'nın içinde. Eylemler pek konuşulmuyordu artık. Tarihe 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu olarak geçen, tape ardından tape yayınlanan, ayakkabı kutularıyla ne yapılacağı bilinemeyen dönemin içine girmiştik. Sabahları işe gitmek için Kadıköy'den vapura bindiğimde ekranlardan sadece adı yolsuzluğa karışmış adamlar bağırıyorlardı. Gemilerin kaptanları da niyeyse son ses açılmasına uygun görüyorlardı bu haberlerin. Bir distopyanın içinde gibiydik. Bir şeylerin değişeceğine dair cılız bir umut eşlik ediyordu içimdeki geri döndürülemez şekilde batıyor olduğumuz hissine. O dönemlerden geçerken umutlu olanı da umutsuz olanı da anlıyordum ben bu arada ama umursamayanları almıyordu aklım. Galeriden ayrılırken yerime Nişantaşı'nda evinde kaldığım arkadaşımı önermiştim ve işe alınmıştı. Bir aydan kısa bir süre çalışmış olsam da en azından tekrar birini bulmak için zaman kaybetmeyeceklerdi. Ben de hemen sonraki hafta yeni işimde işbaşı yapabilecektim. 17 yaşında bir araştırma şirketinin internet sağlayıcısı satma projesinde çalışmaya başlayıp işten ayrılırken yerime lise arkadaşlarımı önerdiğim günden beri ne iş yaparsam yapayım, çevremde işe ihtiyacı olup da pozisyona uygulanan arkadaşlarımı o işlerle buluşturuyordum. Bar zincirinde çalışırken de sonrasında da insanlarla işleri, İnsanlarla insanları buluşturmaya devam ettim. Maaşlı çalıştığım son işte dahil olmak üzere her işimde böyle oldu bu ve sadece işle sınırlı kalmadı. Alakasız yerlerden edindiğim çevrelerin birbirleriyle iç içe geçmesi fikrini, bu kişilerin ortak tanıdığı olmayı, bağlantıların anlamlı bir başka bağlantı oluşturmasını seviyorum. Bu iş özelinde de arkadaşım galeride uzunca bir süre çalıştı, kendine çevre edindi. Onu tanımlayan en önemli şeylerden biri haline geldi bunlar bir noktadan sonra. Galeriden ayrılırken okul grubunda ilanı paylaşmasıyla o işi bulduğum galeride çalışan kız arkadaşım Michel Grevich'in Party Girl şarkısını Bu Sensin benzeri bir notla göndermişti. Şarkının sadece sözleri değil, müziği, konsepti, ruhu, karanlığı her şeye uyuyordu bana. Yıllardır tanıdığım insanlardan daha mı çok dikkat etmişti bana yoksa kendimi daha mı çok açık ediyordum artık bilmiyorum. Aynı dönem Laura'nın I'll Keep Coming şarkısı, üstüne bir de o dönem çok meşhur olan Milky Chance'in Stolen Dance şarkısı gelmişti ondan. Müzik sevklerimiz uyuyordu birbirine. Farklı olsak da bazı damarlarımızdan aynı şekilde akıyordu kan. Parastellar'ın kokosu benzer şeyler ifade ediyordu ikimize de. Galeriden ayrılmak biraz da ondan ayrılmak gibiydi. 23 Kasım'da Kadıköy'de önceki yıllarda sık gittiğimiz bir barda hem galerideki kız arkadaşımla hem de dövmecinin eski, benimse tanıştığımız andan beri en yakın arkadaşlarımdan biri olan büyük bir fast food zincirinde çalışan arkadaşımla buluştuk. Amerika'dan döndüğümden beri koşturuyordum. İlk dışarı çıkmalarımdan biri oldu bu yeni işe başlamadan önce ve 25 Kasım'da Amerika'dan dönmemin tam ikinci ayında İşbaşı yaptım Taksim Meydanı'ndaki yeni ofisimde. Yurt dışındaki dil okullarının kayıt süreçleri ve öğrencilerin vize süreçleriyle ilgileniyordum. Bu ofiste de camdan uzak dışarıyı görmeyen bir noktadaydı dünyalar tatlısı bıcır bıcır bir kadınla paylaştığım masa. İşi bana o öğretiyordu ve sabırla tane tane anlatıyordu her şeyi. Onun cana yakınlığı sayesinde hemen arkadaş olduk. Bir de benim Work and Travel'a gittiğim aracı kurum Amerika'dan alacağım vergi iadeleriyle ilgili yardımcı olamamıştı. Vergi iadesi sürecinde yeni iş yerimde başlatabilmiştim. Tüm aracı kurumlar aynı mı acaba derken işe girdiğim kurumun beni Amerika'ya gönderenden daha iyi çalıştığını keşfetmiştim. Tüm gün hemen hiç ara vermeden çalışıyorduk. Öğle yemeklerini sırayla ışık almayan iki kişinin zar zor yan yana durduğu mutfakta yiyor. Sonra 10 dakikalık sigara molasına iniyorduk Gezi Parkı'na. İlk defa Beyoğlu'nda çalışıp eve vapurun işlediği saatte dönebiliyordum. Her gün başka bir rota deniyordum. Bir gün tünelden Karaköy'e yürüyordum. Başka bir gün Beşiktaş'a ya da Finikler'le Kabataş'a gidiyordum. Havanın ne kadar soğuk olduğunu aldırış etmeden vapurun dışında kenarlara oturuyor. Tüm yaz Amerika'da dinlediğim Daft Punk albümünü Denizci'yi düşünerek dinliyordum. Amerika ile onu bağlıyordum birbirine. Yakın zamana kadar Denizci'ye karşı hissettiklerimin, ona doğru attığım adımların, temsil ettiklerinin benim için bir kaçış, bir motivasyon kaynağı olduğunu biliyordum. Hayatımın her döneminde platonik olarak tutulduğum birileri oluyordu. Sadece bu sefer çok uzun sürmüştü. Ne yaşarsam yaşayayım zihnimde ona dönüyordum. Tekrar karşılaştığımızda güzel görüneyim, bir şeyler başarmış olayım, parlayayım, beni gördüğünde heyecanlansın, beni fark etsin istiyordum. Aylarca denizde olması bana bu fanteziyi zihnimde canlandırmak için alan tanıyordu. Karadayken de bir iki kere buluşmak ya da karşılaşmak yetiyordu. Bir yandan yakınlaşmak istiyordum, bana benimle ilgili bir tepki versin diye. Diğer yandan çok yaklaşırsam göreceklerimden, gerçeklerden, hoşuma gitmeyecek özelliklerinden, artık alıştığım, tanıdık olan bu fanteziye kaçma halini kaybetmekten korkuyordum. Yaşarken farkında değildim bunların. Üstünden yıllar geçmesi gerekti gerçekten ne deneyimlediğimi, neden hep onu düşünmeye döndüğümü, yaşanabilecek gerçek ilişkilerdense bir hayale, hayal meyal orada olan bir insana tutulduğumu nedenleriyle anlamam için. İlk bölümden beri söylediğim gibi her şey birbiriyle ilişkili. Sebeplerini keşfettikçe, nedenler ve sonuçlar açığa çıktıkça ortaya anlamlı bir örüntü çıkıyor. Benim bu deneyimlediğim birini gerçek bir yakınlık olmadan idealize etme, sürekli düşünme, düşünürken heyecanlanma, her şeyi ona yorma halinin bir adı varmış. Limerence. Bu konuya geri döneceğiz ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bana ne olduğunu, neden böyle hissettiğimi, davrandığımı, riskler aldığımı, dürtüsel davrandığımı, heyecanlarımı, endişelerimi, sıkılmalarımı, bedenimle ilişkimi, dünyayla ilişkimi, tekrar eden döngülerimi ve kendimle alakalı diğer her şeyi anlayacağım diye bu yola çıktığımdan beri temelde keşfettiğim en önemli şeylerden biri şu oldu. Yaşadığım hiçbir şey bana özel değil. Dünya üzerinde birçok kişi benzer olaylar ve nihayetinde benzer duygular yaşıyor, benzer özellikler geliştiriyor, benzer yaralar alıyor ve tüm bunların hem insan psikolojisi hem de sinir bilim ve beyinle ilgili yapılan keşifler sayesinde tanıları, tanımlamaları ve açıklamaları var. Ben kendi izimi sürerken, terapiler alır okurken, araştırırken kendi haritam önümde şekillendi, belli başlıklar altında toplandı zaman içinde. Bu başlıklardan size bahsedebilmek için öncesinde tüm detaylarıyla gözümü dünyaya açtığım andan itibaren olanları, hayatımdaki tüm kişileri ve olayları aktarıyorum. Dünyaya gözünü işlevsiz ve narsistik özellikler taşıyan ebeveynlerin domine ettiği güvensiz bir ortamda açan çoğu kişinin hem çocuklukta hem de ilerleyen yaşamda ortak hayatta kalma mekanizmaları, şemalar, korkular, semptomlar geliştirmeleri, beyinlerinin güvensiz ortamda benzerlikler göstererek şekillenmiş olması çok normal. Son bölümlerde bahsettiğim korkular, bedenin içinde rahat edememek, aşırı uyarılma ve hassasiyet yüzünden en ufak acıyı çok büyük bir şey gibi hissedip kötüye yormak, derealizasyon yani kendinden ve ortamdan kopma hali, hatta IBS ve hipotiroidi ve burada kendimle ilgili anlattığım hemen her şey kompleks travma sonrası stres bozukluğunun sözlük karşılığı. Buna benim özelimde bir de dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu eşlik ediyor. Yaşadıklarımın, genlerimin, mizacımın, çocukluktan itibaren ilişkide olduğum insanların, sonrasında yaşadıklarımın hepsinin sonucunda belli başlıklar altına uysa da bana özel parmak izi gibi bir çözülme çıkıyor ortaya. Şöyle düşünün, aynı ailede doğan iki çocuk bile aynı aile içine doğmuş sayılmıyor. Kaçıncı çocuk olduğu, ailenin ekonomik olarak, ilişkisel olarak nasıl bir dönemine denk geldiği, ebeveynlerin hangi çocuğu nasıl görmek istediği ve nasıl muamele ettiği gibi faktörler gelişimsel olarak bir sürü fark yaratıyor. Yani kendi kardeşimdense örneğin bu podcast'i dinleyen herhangi bir yabancıyla daha çok ortaklığım olabilir gelişimsel olarak. Bu ayrıldığımız yerler için de geçerli. Kavramları, nelerin nelere sebep olduğunu psikolojide ve nörobilimde kabul gören karşılıklarıyla anlatıyor olma sebebim, eğer benzer sorunlardan muzdarip olduğunuzu düşünüyorsanız, karanlıktaysanız, yalnız hissediyorsanız araştırıp keşfetmenize destek olabilmek, çözebilmek, değiştirebilmek için önce ne olduğunu anlamak gerekiyor. Bu yola bir terapist aracılığıyla çıkmak, destek almak, bir profesyonelin yönlendirmesiyle ilerlemek, öğrenilenlerin altında kalmadan iyileştirebilmek için önemli. Bu cepte. Bunun yanında biblioterapinin de iyileşme yoluna baş koymuş kişi için çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Kendine teşhis koymaktan kaçınarak ama kendini gözlemleyerek doğru zamanda doğru kitapla denk gelecek şekilde psikoloji alanında yazılmış kendine yardım kitaplarını, travmayı anlatan ve çözümler sunan kitapları, beynin nasıl değiştiğini, dikkat eksikliği bozukluğunun gerçekten ne olduğunu, çocukluğun yetişkinlik üzerindeki etkilerini ve daha birçok şeyi farklı kaynaklardan okumanın kendini anlamada ve uzun soluklu iyileşme ve değişme yolculuğunda çok büyük faydasının olduğunu düşünüyorum. Benim anlattıklarımdan kendinize teşhis yakıştırmayın. O bunları yaşamış, bende bunlar var diyorsa kesin ben de bunu yaşıyorum gibi bir çıkarımda bulunmayın, olur mu? Ne benim anlattıklarımdan ne başkalarının anlattıklarından kendinize, yaşadıklarınıza bir isim koymayın. Size eğer yakın gelen bir şeyler varsa araştırabilin, okuyun, bağlantıları kurarken aklınıza gelsin diye anlatıyorum tüm bunları. Nasıl benim bana özel bir haritam varsa sizin haritanız da size özel. Bu kadar kompleks canlılar olmasaydık herkese uyan şipşak teşhisler ve çözümler olurdu. Benim şu ana kadar dinlediklerinizi toparlayıp anlatmam bir ay sürmez. Siz de bir saatinizi ayırıp beni dinlemezdiniz. Kendi haritamı anlatırken umuyorum ki sizin haritanızın bazı yerlerine ışık tutarız. diyor ve dönüyorum denizciye karşı hissettiğim duygunun tanımına. 1979 yılında psikolog Dorothy Tenoy yıllarca aşık olma durumu üzerine çalışıp yüzlerce çifti inceledikten sonra Love and Limerence, The Experience of Being in Love, Türkçesiyle Aşk ve Limerence, Aşk İçinde Olma Deneyimi isimli bir kitap yazarak Limerence diye bir kavram atmış ortaya. Kavram henüz Türkçeleştirilmediği için bizde de Limerence diye geçiyor. Tanımı ise aşağı yukarı şöyle: tam bir yakınlığın ve tanışıklığın olmadığı bir kişiye karşı çoğunlukla aniden gelişen ilgi duyma hali. Engellenemeyecek şekilde o insanı düşünme, birlikte olunursa tüm sorunların biteceğine inanma, gerçeklikten kopuk halde karşı tarafı zihinde mükemmelleştirme, her hareketinden bir anlam çıkartma, bir mesajın, buluşma ihtimalinin heyecanıyla bekleme gibi hayal dünyasında yaratılan ve yaşanan bir hal bu. Aşk bir duyguyken limerence bir deneyim olarak tanımlanıyor. Limerence, herkesin deneyimleyebileceği bir durumken şaşırtıcı olmayacak şekilde travma geçmişi olan, çocukken ihmal edilen, gelişim problemleri yaşayan, bağlanma problemleri olan, daha az serotonin salgılayan kişiler tarafından deneyimlenme oranı yüksek. Özellikle idealize edilen birine dair kurulan hayaller, beklenti içine girme, o kişi tarafından görüleceğini hayal etme, dikkat eksikliği bozukluğu olan kişilerin düşük olan dopamin seviyelerini yükselttiği için bazı yerlerde romantik ADHD tanımı da kullanılıyor. Limerence'ın bağlanma, kristalleşme ve bozulma olarak üç evresi var. İlk evrede hiç yoktan çok iyi tanımadığın birini idealize etme, heyecan duyma. İkinci evrede tüm sorunların birlikte olursak çözülecek gibi hissetme. Üçüncü evrede yakınlaşmak için hamleler yapma. Sonucunda da başarılı olup yakınlaşma ya da yakınlaşamayıp hayal kırıklığına uğrama. Ya da bitti diye rahatlama gibi sonuçları olan bir süreç bu. Özellikle ortada bir yakınlık yokken, karşıdaki insanı tam olarak tanımıyorken, kendinizi kör kütük aşık bulursanız ve düşünmeden edemediğiniz bu kişiyi tanıma fırsatı bulamadan bu duyguların içinizde büyümesini, bir saplantı haline gelmesini deneyimliyorsanız, yaşadığınız şey aşk değil de limerence olabilir. Altındaki sebeplere bakmakta fayda var demişler. İşte 2013 yılının Kasım ayında Amerika'dan döneli 2 ay olmuşken, o sürede hiç durmadan koşturmuş, ikinci işime başlamışken beynim "ben bütün o sıkıcı sorumlulukları değil denizciyi düşünmek, heyecanlanmak istiyorum" demişti. Üstelik arada birçok şey yaşansa da o takıntı bana bir devamlılık hissi de veriyordu. 2012'de ve 2013'te doğum günümde yanımdaydı. 2014'te de orada olurdu belki. Hiç durmadan koşturmak sayesinde bir sürü farklı hayat deneyimleyebilsem de geçmişten gelen ve geleceğe bağlanmasını istediğim, üzerine anlamlı anları işaretleyebileceğim bir zaman çizelgem yoktu elimde. Denizciye yüklediğim anlamlar ve beklentilerle kendime yeni bir takvim yaratmıştım. Bu satırları yazarken aklıma Teoman'ın Gündüz Düşleri şarkısı geldi. Limerence bir şarkı olsaydı bu şarkı olurdu. Bu bölümün playlistine ekliyorum şarkıyı. Her bölümün bir müzik listesi var biliyorsunuz. Bölüm bittikten sonra açıklamalardan tıklayarak dinleyebilirsiniz. Ve online terapi uygulaması Salus'ta kullanabileceğiniz %10 indirim kodunu da açıklamalara ekledim. Onu da orada bulabilirsiniz. Bu bölümde en azından 2014'ün Ocak ayına kadar anlatırım diyordum ama ancak Kasım'ın 25'ine kadar gelebildik. 2013'ün son ayı hem beni hem hayatımın seyrini değiştiren olaylarla dolu. Bu bölüme sıkıştırmaya çalışırsam eğer hakkını vererek anlatamayacağım için bir sonraki bölüme saklıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.